Markos 2. bölüm 8. ayetteyiz. Bir felçlinin iyileştirilmesi. İlk 7 ayette şöyle okuyoruz. Birkaç gün sonra ise tekrar Kefarnahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İse onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adam getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İse onların imanını görünce felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Bu ilk 7 ayetin yorumunu daha önce yapmıştım. Şimdi 8. ayetten başlayayım yoruma. Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen ise onlara, "Aklınızda neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. Bu insanlar fikirlerini açıklamamışlardı. Sadece yüreklerinde düşünmüşlerdi. İsa yine Tanrı'ya özgü bir özelliği, yani insanın yüreğinden geçenleri bilme özelliğini sergiledi. Belki de daha önce İsa ile bir karşılaşmalar olmuştu. Açıkça İsa ile tartışmaya cesaret bulamamışlardı ama İsa yüreklerinde olanı biliyor ve onlara soruyor. Hangisi daha kolay? Felçliye günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk döşeğini topla ve yürü demek mi? 9. ayet. Onlar hala suskun kalmayı yeğliyorlar. Cevap vermekten çekiniyorlar ama İsa onların yüreğinde olanı biliyor. İsa'nın öğrencilerinden Yuhanna daha sonra olayları kaleme alırken İsa hakkında insan yüreğinden geçenleri biliyordu diye tanıklık eder. Yahudi din bilginleri İsa'nın doğaüstü yeteneklerini biliyorlardı. Tartışmak istemiyorlardı ama İsa sorusuyla onları bir çıkmaza sokmuştu. Hangisi daha kolay? Felçliye günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk döşeğini topla ve yürü demek mi? Onlar hala cevap vermiyorlar. Belki yüreklerinde her iki seçeneğin de zor olduğunu düşünüyorlardı. Belki de İsa her ne dese ve yapsa onu yine de suçlayacaklardı. Felçli adama şifa verirse en azından Tanrı'nın gücüyle mucize yaptığı kanıtlanacaktı. Bir kez Ferisilerden Nikodem adında bir adam İsa'ya, "Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu belirtileri yapamaz," diyerek İsa'nın göksel olduğunu belirtmişti. Felçli adamın imanı karşısında ise yine göksel gücünü kullanarak tanrısal olduğunu kanıtlayacaktı. İsa Yahudi din önderlerinin önemli bir gerçeği bilmelerini istiyordu. Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye sonra felçliye, "Sana söylüyorum, kalk döşeğini topla ve evine git," dedi. Markos 2. bölüm 10-11. ayetler. Evet, İsa kendisinin yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilmelerini istiyordu. Felçli adamı iyileştirmeye karar verirken hem felçliye merhamet ediyor hem de Yahudi din önderlerine bu üstün gerçeği göstermek istiyordu. Rab İsa'nın mucizelerini gözden geçirirsek ruhsal ile fiziksel arasında sıkı bir bağ olduğunu görürüz. İsa burada fiziksel şifadan fazla ruhsal şifa, bağışlama hakkında konuşuyor. Öyleyse bağışlama yetkisine sahip olan bu insanoğlu da kimdi? Sadece İsa kendisi hakkında bu sözcüğü kullanmıştır. İsa Tanrı özünden, sonsuzluktan çıkıp dünyamıza gelen ve insan bedenine bürünen kişidir. O gökteki yerini bırakıp da insan bedeni aldığında gökte, cennette sadece yüceliğini bıraktı. Tüm öbür tanrısal özellikleri onun beden almış kişiliğindeydi, şahsındaydı. Aldığı beden normal ama günahsız bir insan bedeniydi. İşte İsa kendisi hakkında insanoğlu diye konuştuğunda bu özelliğine değiniyordu. İsa Mesih'in felçli adamın yaşamında yaratmış olduğu mucize somut ve kalıcıydı. İşte bu kalıcılığı belirtmek amacıyla İsa bu felçliye, "Kalk, döşeğini topla ve evine git," demişti. Adam için geri dönme yoktu. İsa'nın iyileştirdiği ve kurtardığı kişiler kalıcı bir şifaya ve kurtuluşa sahip olurlar. Adam kalktı, derhal döşeğini topladı ve hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. "Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik," diyorlardı. Markos 2, ayet 12. Burada derhal döşeğini topladı diye okuyoruz. Daha önce de dediğim gibi Markos'un kaleme aldıkları bir hareketlilik içindedir. İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk onun yanına geldi. O da onlara ders vermeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama kulübesinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona ardımdan gel dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti diyor Markos 2. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Alfa oğlu Levi kimdi? Aslında bu kişi İsa Mesih'in yaşamını, sözlerini ve mucizelerini kaleme alan 4 müjdeciden biriydi. Ona Matta adı da verilmiştir. Matta Leviler soyundan geliyordu. İsrailoğulları kavimlere bölündükleri zaman Rab'be hizmet etmek için bir kavim özel olarak ayrılmıştı. Bunlar Levililerdi. Leviler kahinler kavmiydi. Tapınakta Rab'be hizmet sunacak olan kahinler ve baş kahinler bu soydan seçilirdi. Böyle bir soya ait olan Matta ne yapıyordu? Romalılar için Yahudilerden vergi topluyordu. Sıradan bir meslek değildi bu. Yahudiler vergi görevlilerinden nefret ederlerdi çünkü bu insanlar hem vatan haini sayılırlardı hem de hırsız. Vergi görevlileri icra yoluyla Yahudi halkından para toplayıp bir kısmını Romalılara verirlerdi. Geriye kalanını da kendi ceplerine indirirlerdi. Kısaca bunlar hırsızdılar bir yerde. İsa böyle bir kişiyi izleyicisi ve daha sonra da elçisi olmaya çağırdı. Bu olayda Rab İsa'nın hizmetinde önemli bir dönüm noktası kaydedilmiştir. Yahudi din bilginleri onu çeşitli noktalarda eleştireceklerdi. Özellikle bir vatan hainini hem de bir hırsızı öğrencisi olarak seçmesi Yahudilerin ön yargılarını körükleyecekti. Dünya gözünde değerli dostum İsa'nın bu seçimi zayıflık gözükebilir ancak her şeyi bilen İsa Matta'yı seçmekte yanılmamıştı. Daha sonra gelişen olaylar ve hatta Matta'nın müjde yazılarından biri olması İsa'nın haklı olduğunu haykırmaktadır. Yine de İsa'nın çevresinde fırtına bulutları toplanmaya başlamıştı. Bu olaydan sonra İsa kesin olarak günahkarların dostu olarak bilinmeye başlayacaktı. Markos gelişimi şöyle anlatır. Daha sonra İsa Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisi ve günahkar birçok kişi onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine "Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. Markos 2. bölüm 15 ve 16. ayetler. Fark ettiniz mi değerli dostum? Burada 3 kere konukların vergi görevlileri ve günahkarlar olduğundan söz ediyor. Öyle gözüküyor ki bunların arasında saygın sayılan bir adam yoktu. Vergi görevlilerin günahkarlardan önce söylendiğine dikkat edin. Bu onların, bu din adamlarının gözünde günahlı insanlardan daha da beter olduklarını gösterir. Bunlar o dönemlerde vergi toplayanlardı. Daha önce İsa'nın insan yüreğini çok iyi bildiğini okumuştuk. Levi'nin yani Matta'nın bir izleyici olarak seçilmesi yine İsa'nın bu üstün özelliğini dile getirmektedir. Birçokları İsa'yı izlemek istemişlerdi. Biri ona nereye gidersen ardın sıra geleceğim diye gönüllü bir izleyici olmak isteyince İsa ona şöyle demişti. Tilkilerin inleri, gökyüzünde uçan kuşların da yuvaları var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yoktur. Bu adamı teşvik etmektense izleyici olmanın ağır bir bedeli olduğunu belirterek onun cesaretini kırmıştı Mesih. İsa kimin iyi bir izleyici olacağını önceden biliyordu. Aslında seçtiği 12 elçiden her biri sonunda yaşamlarını Mesih uğruna feda ettiler. Seçilenler arasında sadece Yahuda İskariyot çürük çıktı. Aslında ise onun bir hain olacağını bilerek seçmişti. Matta'yı seçer seçmez o hemen İsa'yı izlemeye başladı. Doğal olarak bir şölen verdi ve tüm dostlarını şölene davet etti. Yahudi soyluları sözde iyi aileler tarafından reddedilen bu adamın dostları kim olabilirdi? Yine kendisi gibi günahlı kişiler. Mesih İsa'yı izleyen bir kişi bir kez şöyle dedi. Ben şimdi kusursuz değilim ama bağışlanmışım. Matta İsa'yı izlemeye başladığında kusursuz değildi ama bağışlanmış durumdaydı. İlginç bir şey. Yahudi din adamları Matta'yı günah açısından suçlayabilseler bile şimdi onu suçlayamazlardı. Çünkü o İsa'ya iman etmiş ve günahları bağışlanmıştı. Aslında Yahudi din bilginleri İsa'nın öğrencilerini suçlamakla onları değil, İsa'yı o kusursuz, suçsuz kişiyi suçluyorlardı. Onu eleştiriyorlardı. Eleştiriler devam edecekti. Daha sonra İsa ile konuşacaklar ve öğrencileri suçlayacaklardı. Onları suçlamakla dolaylı yoldan İsa'yı da suçlamış olacaklardı. İsa suçsuzdu. Tek bir günah bile yoktu. Markos'un da yazdığı gibi bir tapınakta eli sakat bir adam vardı. Din bilginleri İsa'yı suçlamak amacıyla Şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözetliyorlardı. Böylece İsa'ya karşı somut bir düşmanlık oluşuyordu. Ama Matta'nın durumunda İsa'yı öğrencilere şikayet etmişlerdi. Bunu işiten İsa onlara sağlamların değil hastaların doktora ihtiyacı var dedi. Ben doğru kişileri değil günahkarları çağırmaya geldim. Markos 2 ayet 17. Ancak Tanrı özünden gelen kişi böyle bir yanıt verebilirdi. Sağlığımız yerindeyken doktora gitmeyi düşünmeyiz. Ancak hasta olduğumuz zaman doktorun yolunu tutarız. Tabii hasta olduğunu bilen doktora gider. İsa ben doğru kişileri değil günahkarları çağırmaya geldim dedi. İsa bu sözleri gerçekten söyledi çünkü sadece bir tür insan vardır ve bu insanlar da günahlıdır. Bu dünyada tek bir kişi bile Tanrı gözünde doğru değildir. Oysa Ferisiler kendilerini doğru olarak görüyorlardı ya da öyle sanıyorlardı ki onlar hiç de doğru kişiler değillerdi. İsa ne gibi kişilerle sofraya oturduğunu iyi biliyordu. Ferisiler bu gibilerin sofrasında oturmazlardı. Çünkü onlara hiçbir yardımları olamaz. Ama İsa bu günahlılara yardım elini uzatarak gitmişti. Tanrı günahlı insanı hasta biri olarak görür. Din bilginleri ruhsal bozukluklarını göremiyorlardı. Ruhsal açıdan kendilerini sağlıklı hissediyorlardı. Oysa onların da göksel doktora ihtiyaçları vardı. Ne yazık ki bunu göremiyorlardı. İsa bu sözüyle kendisini doğru sayan kişileri çağırmaya gelmedim demek istemişti. Başka bir kez ise kendilerinin doğru olduğunu inanıp geriye kalanları aşağı gören bazı kişilere simgesel bir öykü anlattı. Öyküde iki adam dua etmek için tapınağa gidiyor. Biri Ferisi'ydi öbürü ise gümrük vergisi topluyordu. Ferisi ayağa kalkıp ne kadar iyi işler yaptığını, oruç tuttuğunu, yoksullara gereken yardımı yaptığını böbürlene böbürlene sayarak kendisini doğru görüp Tanrı önünde övüyordu. Vergi görevlisi ise uzakta durup gözlerini göğe kaldırmaya bile cesaret edemedi. Ne kadar günahkar olduğunu biliyordu. Göğsünü dövüyor ve ey Tanrım ben günahlıya acı diyordu. İsa bu iki adamdan vergi görevlisi bağışlanmış ve doğru sayılmış olarak tapınaktan ayrıldı dedi. Bu olaydan sonra Markos İsa'ya yöneltilen ikinci bir suçlamayı ele alıyor. Önce günahlılarla sofraya oturduğu için İsa'yı öğrencilerine şikayet etmişlerdi. Şimdi şikayet öğrenciler hakkındadır. Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin niçin tutmuyor diye sordular. Markos 2 ayet 18. Aslında bu suçlamanın hiçbir gerekçesi yoktu. İsa'yı dindarlıkla ciddi olmamakla suçluyorlardı. Herhalde o günler Yahudilerin kendilerine tayin ettikleri bir yas ve oruç dönemiydi. Yasaya göre oruç tutmak zorunlu değildi. Zamanla din adamları yasaya bir sürü ilaveler ekleyip ona dincilik, biçimcilik kalıbı vermişlerdi. Tanrı halkına 7 bayram verdi ama oruç gününü vermedi. Oruç tutulan bu günlerde başa yağ sürülmez, tersine kül serpilirdi, çaput giyilir ve suskunluk içerisinde ağırbaşlı bir tavır takınılırdı. Burada İsa'ya ve öğrencilerine toplumsal baskı yapılmaktadır. Tanrı İsrailoğullarının kutlaması için bayramlar vermişti. Oruç ise yas tutulduğu zamana ait gönüllü bir eylem olacaktı. İsa kolayca baskıya papuç bırakacak türden değildi. İnsan tasarılarıyla tartışmaktansa Tanrı'nın evrensel tasarılarını dile getiren bir yanıt verdi. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı hiç? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. İşte o zaman o gün oruç tutacaklar. Markos 2. bölüm 19 ve 20. ayetler. İnsanların İsa Mesih ile ilişki kurup paydaşlık içerisine girmeleri aslında oruç tutmaktan çok daha önemlidir. İşte İsa'nın da söylemek istediği budur. Bugün de aynı kural geçerlidir kardeşim. Dinsel kalıplara girmek, dinsel kurallara uymak bir şey, İsa ile kişisel bir ilişki kurup onunla paydaşlık kurarak bunu yapmak, bunu yaşamak, Mesih'le olmayı gönenmek başka bir şeydir. İsa dünyaya ne amaçla geldiğini biliyordu. Daha önce Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diye müjdeyi duyururken aynı kavramı dile getirmişti. Kendisine yeni bir topluluk oluşturuyordu. Bunlar İsa'ya iman edip onun egemenliğine aktarılanlar, yani çağrılmış olanlardır. Bir topluluk olarak Tanrı bu kişileri kendisine yürekten bağlanacak bir gelin olarak görür. İsa bu nedenle kendisini bir güvey olarak betimler. Öğrencileri ileride İsa'ya bağlanacak olan binlerce, milyonlarca imanlıların, yani kilisenin başlangıcıydı. Güvey simgesini kullandı çünkü Tanrı özünden aralarına gelen bu İsa güvey, onlar için sevinç kaynağıydı. Böyle durumda yas tutulur mu? Her şeyin vakti vardır. Ağlamanın vakti olduğu gibi gülmenin de vakti var. Yas tutmanın zamanı olduğu gibi sevinmenin, coşmanın da vakti vardır. Güvey öğrencilerin arasındayken onlar nasıl oruç ve yas tutabilirlerdi ki? İsa onu oruç konusunda eleştirenlere bir açıdan yeni bir dönem başlıyor. Şimdi güvey imanlıların arasındadır. Sonra o çarmıha çakılacak. Güvey kısa bir süre için aralarından alınacak. O zaman yas tutacaklar diyordu. Daha sonra çarmıha çakılacağı günün arifesinde öğrencilerine şöyle dedi. Kısa bir süre sonra beni görmeyeceksiniz ve yine kısa bir süre sonra beni göreceksiniz. Ağlayıp dövüneceksiniz ama dünya sevinecektir. Üzüntü çekeceksiniz ama üzüntünüz sevince dönüşecektir. Fakat İsa'nın verdiği evrensel simge orada sona ermiyor. Pentekost gününde kutsal ruh imanlılar üzerine dökülünce sevinçten o kadar coşmuşlardı ki bazıları onları sarhoş sanmışlardı. Ne yazık ki günümüzde kendilerini Mesih imanlıları olarak tanıtan insanlar var ki o dönemin dincilerinden farksızdırlar. Yüzlerinden düşen bin parça olur. İsa'nın öğrencileri sevinçliydiler. Oruç tutmadılar çünkü güvey aralarındaydı. Şimdi İsa ölümden dirildi ve her imanlının yüreğinde kutsal ruhuyla yaşamaktadır. Bundan daha büyük bir sevinç olabilir mi? Evet, İsa ölümden söz ediyordu. Onu suçlayan bu din adamları sonunda onun çarmıh ölümüne gitmesini isteyeceklerdi. Bunu biliyordu İsa ama aynı zamanda öldükten 3 gün sonra dirilişinden, göğe çıkışından ve kutsal ruhun gelişinden söz ediyordu. Böyle evrensel gerçeklerin ışığında oruç ve yas tutma gibi dinciliğin, biçimciliğin eniklediği şeyler gölgede kalır. Güvey simgesini verdikten sonra ise hemen o göksel düzeye, kutsal ruhun verileceği zamanın düzeyine çıkar ve şöyle der. Hiç kimse eski bir giysi üzerine çekmemiş bir kumaş parçası yamamaz. Yoksa yeni yama eski giysiden kopar ve yırtık daha da kötü duruma gelir. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır. Şarap da tulumlarda mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur. Markus 2, 21 ve 22. ayetler. Bu sözlerde Rabbisa Mesih kendisiyle sürdürülebilecek yeni yaşamın iki simgesini vermektedir. Bir açıdan kutsal yasayı eskiler sandığından çıkarıp onu cilalamak istemiyor. Musa'nın yasasına yeni yasalar eklemeye gelmedi. Hatta o yasaları ince elekten geçirip dokumaya ve daha iyisini geliştirmeye de gelmedi. Musa'nın yasası belli bir amaçla belirli bir süre için verilmişti. Yasa geçici değildi ama göreceği iş geçiciydi. Öyleyse ruhsal yasanın amacı neydi? Yasa suçun, günahın ne olduğunu göstermek için verildi. Bir açıdan insanlar ruhsal yasa altında kapatılmış, yargılanmış durumdadır. İleride açıklanacak olan gerçek iman gelinceye kadar insanları tutuklu olarak saklıyordu. Yani ruhsal yasa Mesih'in gelişine dek bizlere eğitmenlik etti. Şöyle ki zamanı gelince imandan doğan doğrulukla donatılalım. Vakit dolunca Tanrı öz oğlunu gönderdi öyle ki ruhsal yasa altında olanları satın alsın ve bizler oğulluğa alınabilelim. Yasa her ne kadar geçerliliğini yitirmemişse de görevi yapabileceği iş Tanrı'nın egemenliğinin gelişiyle eski zamana ait olarak kaldı. İsa yasayı eski bir giysiye benzetti. Eski bir giysiye yepyeni, hiç yıkanmamış, çekmemiş bir kumaş parçasıyla yama vurulamadığı gibi İsa Mesih'in ilan ettiği yepyeni doğuşla eski yasayı onarmak mümkün değildir. Onarmaktansa o kendisine iman edene yeni yaşamla birlikte yepyeni çürümeyen, yırtılmayan doğruluk giysileri vermeye geldi. Günahlının Tanrı önünde doğru sayılmasını sağlayacak olan bu doğruluk giysileridir. Sen bu doğruluğa sahip misin kardeşim? Kendi doğruluk işlerine göre değil, Tanrı'nın İsa Mesih'te sunduğu inayete göre doğru sayılıyor musun? Kardeşim, Tanrı sana bu üstün doğruluğu İsa Mesih'te sunmaktadır. Rabbimiz bize başka bir din, değişik bir dindarlık getirmedi. Yasanın ne kadar geçersiz olduğunu belirtmektedir. Sen belki Mesih'e iman ettin ama hala şeriatın gereklerini yerine getirmekle Tanrı katında doğru sayılacağını mı sanıyorsun? O zaman da sana şunu söyleyeceğim, yanılıyorsun. İsa yepyeni bir yaşam tarzı, yepyeni bir yaşam getirdi. Çarmıh üzerindeki ölümüyle bu yeni yaşamı insanlara sunmaktadır. Ancak dikkat edelim. İsa'nın sunduğu yeni yaşam eski yaşantımıza, varlığımıza, görüş açımıza sığamaz. Yeni şarap eski tulumu patlattığı gibi yeni ve coşkun yaşam da er geç eski yaşam sistemini paramparça edecektir. Eski adamın eski giysileri vardır ama yeni adama yeni giysiler gerek. Doğruluk giysileri eski adama giydirilemez. Kısacası kurtuluşu için yasanın gereklerini yapmaya güvenen insan İsa Mesih'te sunulan doğruluğa sahip olamaz. Biri ötekisini dışlıyor. Yasaya güvenen Mesih'e güvenemez ve Mesih İsa'ya güvenen yasanın gereklerini yerine getirmekle doğru sayılacağına güvenmez.